Ayrım 35.
Sayfa 326. Bunu düşünmeyeceğim. Sofraya oturdu. Ahçı baklava tepsisini getirdi. Herkes tepsiye baktı. 35. Hep aynı sıkıcı tartışmalar. Baklavalar ve meyveler yendikten sonra Kerim Bey havanın serinlediğini söyleyerek konukları lojmanın içine çağırdı. Kahveler burada içildi. Kerim Bey konuklara duvarlarda asılı akraba fotoğraflarının, bir tüfeğin ve Ahmet Muhtar Paşa'nın dedesine hediye ettiği bir kemerin hikayesini anlattı. Sonra birkaç kere her şeyi unutarak esnedi ve konuklar dağılma vaktinin geldiğini anladılar. Kerim Bey kapının önünde konuklarıyla teker teker vedalaşmaya başladı. Yanında parti müfettişi İhsan Bey vardı. Ömer'i görünce gene aynı bakışla, sanki işin nişan diye düşünüyormuş gibi başını salladı ya da gene Ömer'e öyle geldi. Kerim Bey ise Ömer'i görünce herhangi bir yüzü gördüğü zaman yaptığı gibi alışkanlıkla gülümsedi. Herr Rudolf'u görünce de değişik bir tatlıdan almak üzereymiş gibi neşelendi. Herkese söylediği sözleri onlara da söyledikten sonra birden Ömer'e döndü. Düğün ne zaman bakalım? Eylül'den sonra dedi Ömer. Kerim Bey'in yüzünü yakından gördü. Dar bir alnı, kalın kaşları, birbirine yakın büyük gözleri vardı. Eylül'e kadar köprü ve tünel yetişecek mi? Büyük gözleri yarı yarıya örten göz kapakları kıpırdanır gibi oldu. Göz kapaklarının ağır ağır kıpırdanışı sanki Ömer'e, yetiştireceğim desen de bir, yetiştirmeyeceğim desen de bir diyordu. Benim yanımda, benim dünyamda senin sözlerinin ne değeri olabilir ki? Yetiştireceğim inşallah dedi Ömer. Kerim Bey inşallah diye tekrarladı. Sonra Refik'in de elini aceleyle sıkıp onların arkasından gelen yaşlı bir müteahhide döndü. Ömer, Refik ve Herr Rudolf lojmandan çıktıktan sonra uzun süre bir şey konuşmadan yürüdüler. Sonra Refik gerine gerine esnedi. Oh be ne geceydi yahu. Arkadaşlarından karşılık almayınca da şüpheyle ekledi. İyi eğlendik değil mi? Eğlendik mi Herr Rudolf diye Ömer sordu. Ben eğlenmedim ama doydum dedi Alman mühendis. Sonra tuhaf sinirli bir kahkaha attı. Allah hepsinin belasını versin diye Ömer bağırdı. Uzakta kalan Kerim Bey'in lojmanına duyurmak istiyormuş gibi aynı şeyi yeniden bağırdı. Sonra sarhoşum ben ulan dedi. Sözlerinde zorlama, özentili bir kabalık var mı yok mu düşündü. Bu herifleri görünce içimden kaba olmak geliyor dedi. Refik, aa ben de siz iyi kötü eğleniyorsunuz sanmıştım dedi. Ömer, ne vardı ulan eğlenilecek ne vardı diye bağırdı. Sonra gene kabalık yapma özentisi içinde olup olmadığını düşündü. Yemek güzeldi, sonra değişik insanlar gördüm dedi Refik. Eğlencenin özünün ne olduğunu arıyormuş gibi saf saf durup düşündü. Değişiklik de işte diye ekledi. Değişiklikmiş yahu diye bağırdı Ömer. Bizim hayatımız, işimiz, kanımız, canımız değişiklikmiş Herr Rudolf. Sen ne diyorsun bu değişikliğe? Alman gene tartışmaya, nefrete başlamak istemediğini gösteren bir el işareti yaptı. Ömer demek değişiklik ha diye gene bağırdı. Buraya da onun için geldin galiba. Değişik şeyler görmek için. Hayvanat bahçesine gelir gibi bizi... Birden sustu, Refik'in suratını gördü. Hayvan herifin tekiyim ben Refik'cim diyerek arkadaşının koluna girdi. Bir süre sessiz yürüdüler. Ömer Refik'in kolunu sıktı. Özür dilerim. Gene bir süre kendi ayak seslerini dinleyerek yürüdüler. Hey Alman diye bağırdı Ömer. Herr Rudolf birkaç adım önde sallanarak yürüyordu. Hey Alman! Dostluk nedir, bilir mi senin memleketin? Gene Refik'in kolunu sıktı. İşte bu orada yoktur. Bu senin hoşlanmadığın toprakta var ama. Herr Rudolf aldırış etmeden yürüyordu. Bu toprakta var mı diye Ömer tekrarladı ve sustu. Sonra Herr Rudolf'u ülkesinden sorumlu tutmakla büyük bir kabalık yaptığını anladı, özür dilemek istedi ama üşendi. Sarhoş olup olmadığını düşünmeye başladı. Sarhoş olmadığına, yalnızca coşkulu olduğuna, sarhoşmuş gibi davranmaktan hoşlandığına karar vererek Refik'in kolundan çıktı. Karanlıkta zor görülen bir tümseyin üzerinden atladı. Sonra bir maniye başladı. Ben bir yeşil fenerim, hem yanar hem sönerim. Ben nişanlı değilim, kime olsa dönerim. Bu nereden aklına gelmişti, hatırladı. Anneannesi söylerdi, 7-8 yaşındayken kendisi de sıkıntıyla dinlerdi. Güzel bir şeymiş ama saçma diye düşündü. Anneannesini, babasını, teyzesini, başka şeyleri hatırladı. Sonra bütün bu saçmalıkları düşünmeye, söylemeye hakkım varmış gibi davranıyorum. Sarhoş numarası yapıyorum, oysa hiçbir şeyim yok dedi ve sustu. Uzun bir süre hiçbir şey konuşmadan yürüdüler. Arada bir havlayan köpeklerin, cırcır böceklerinin ve karasunun sesi duyuluyordu. Kendi lojmanını görünce Herr Rudolf, "Artık benim için yalnızca Amerika var," dedi. Kendi kendine konuşur gibiydi. "Yalnızca Amerika var." Sonra birden Refi'ye döndü. "Peki siz ne yapacaksınız? Siz nasıl çıkacaksınız işin içinden?" Eliyle göğü, toprağa işaret etti. "Bu karanlığın içinden." Ömer alaycı bir sesle, "Her gecenin bir sabahı vardır dostum," dedi. "Bizim için endişelenmeyin." Gülmeye başladı. Refik, "Ben o kadar umutsuz değilim ki," dedi. Herr Rudolf, "O zaman içeri gelin, size birer kahve yapayım, konuşalım," dedi. Bu konular aralarında çok konuşulduğu, her seferinde sabahlara kadar bir sonuca varılmadan tartışıldığı için önce Ömer içeri girmek istemedi. Ama sohbet isteyen Alman'a acıdığı için tartışmaya katılmamaya karar vererek biraz oturabileceğini söyledi. İçeri girdiler. Herr Rudolf sabaha kadar uyuyamayacağını söyleyerek jeneratörü çalıştırdı, kahveleri yaptı. Her zaman oturduğu koltuğa otururken tartışmayı alayları ve iğnelemeleriyle kesip kesmeyeceğini anlamak istiyormuş gibi Ömer'e baktı. Sonra Refi'ye döndü, özür dilermiş gibi. "Yeni bir şey söylemeyeceğim size," dedi. "Aynı şeyleri söyleyeceğim. Belki siz de aynı cevapları vereceksiniz ama gene de söyleyeceğim. Herr Fatih'i biraz sıkacağız ama... Evet, bana göre burası, yani Doğu, karanlığın ve köleliğin ülkesidir. Bundan ne demek istediğimi anlatmıştım. Bundan burada insanların özgür olmadığını biraz metafizik bir dille söylersek, burada ruhların tutsak olduğunu söylemek istiyorum. Bunu size söylemiştim ve buna karşı söyleyecek fazla bir şeyiniz. Evet, yok ama ben sizin anlatmak istediğiniz şeyi başka türlü söylüyorum. Ruhları önemsemeden. Sonra özgürlüğün yasal temelinin hiç olmazsa Türkiye'de biraz olsun bulunduğunu hatırlayarak ve..." Ömer onları dinleyemeyeceğini anlayarak ayağa kalktı. Odanın içinde yürümeye başladı. "Çocuk bunlar," diye düşündü. "Gülünç, kitaptan çıkma... Hep aynı sıkıcı tartışmalarla eğleniyorlar. Bari yeni bir şey söyleseler." Esnedi. Herr Rudolf'un satranç dergilerinden birini rafın üzerinden alıp açtı. "İki hamlede beyazların matı varmış. Ata da dokunulmayacak. Nasıl?" Refik'in hala anlattığını, Herr Rudolf'un da sohbet uzasın diye cevaplar verdiğini duydu. "İnsanın bir hedefi olmalı, yaşamalı. Benim hedefim Fatih olmak." Satranç sorununu dergiye bakarak çözemeyeceğini anlayınca tahtayı ve taşları çıkardı, kurdu, yerleştirdi, düşünmeye başladı. Bir süre sonra Refik'le Alman'ın kendisinin satrançla uğraştığını görerek rahatladıklarını fark etti. Onları rahat bırakmak istediği için yeni bir sorun daha çözdü. Arkasından çözüm süresi olarak 15 dakika verilen bir soruyu 20 dakikada çözdü. Bir başkasını da 10 dakikada çözdü ve dergide bu sürede çözenlerin satrancın çıraklık devresinde sayılmaları gerektiğini okudu. Çırak değil usta olduğuna inanmak için bir sorun daha çözdü ama usta olduğuna değil derginin saçma görüşleri olduğuna inanarak öfkelendi. Bu sırada Herr Rudolf'un gene ezberden Hölderlin okuduğunu fark edince ayağa kalktı. "Amin ama artık yatma vakti geldi." Tartışmayı şimdiye kadar alayları ve iğneleriyle kesmediği için Ömer'e fazla kızamayan Herr Rudolf da her zamanki gibi "Ah ah, bir gün anlayacaksınız," dedi. Dönüş yolunda Ömer Refi'ye sordu. "Ne var o adamla o kadar konuşacak? Üstelik hep aynı şeyleri konuşuyorsunuz." "Aynı şeyleri konuşuyoruz, tamam, doğru," dedi Refik. Sakin, heyecansız bir sesle öğretmen gibi açıkladı. "Ama konuşmaya değer şeyler bu konuştuklarımız." Ömer elinin tersiyle havaya iki tokat attı. "Boş laflar, boş laflar." Biz üçümüz eskiden az mı tartışırdık? Sen, ben ve Muhittin az mı? Doğru dedi Ömer. Eskiden tartışırdık ama düpedüz eğlenceydi o tartışmalar. Peki surat asma şimdi, istiyorsan tartışalım ama ne tartışacağız? Tartışarak neyi çözeceğiz? Bence tartışmaya değen tek şey şu ziyafet olabilir. Niye bu ziyafet böyleydi? Niye her şey böyle bayağı olur? Ama sen bu ziyafeti eğlenceli buluyorsun. Bu akşam neden böyleydi söyleyemezsin. İşte biz de onu söylüyoruz. Bu akşam neden böyleydi? Karanlıkta zor seçilen bir ağacın altında durmuşlar, birbirlerine bakıyorlardı. Ömer yeniden neden böyleydi diye söylendi. Çok iğrençti, çok bayağıydı. Bunu söylerken kendisine ne zaman evleneceğini, ihalesini zamanında yetiştirip yetiştirmeyeceğini soran Kerim Bey'i, Kerim Bey'in birbirine yakın, kapakları sarkık büyük gözlerini hatırladı ve bağırdı. İşte konuşulacaksa öyle şeyler konuşulmalı. Neden o insanlar o kadar bayağı, köle ruhlu, neden hepsi öyle? Sen onları öyle bulmuyor musun? Hangilerini? Hepsini? Hayır. Bak orada parti müfettişi de vardı, yeni zengin müteahhitlerdi. İkisini birbirinden ayırmak lazım. Parti müfettişi en sonunda inkılaplara bağlıdır. Ömer alaycı bir sesle ve tabii bu inkılaplar da Türkiye'ye ışığı getirecek değil mi dedi. Sen bunlara inanıyor musun? Susuyorsun. İnanıyorsun, inanıyorsun. Sonra Ankara'ya onlara mektup yazıyorsun, onlara köy kalkınması tasarılarını vereceksin. Anladın mı şimdi durumunu? Bir defa onlar dediklerinle değil, yalnızca Süleyman Ayçelik'le mektuplaşıyorum. Sonra senin inkılaplar hakkındaki düşüncelerinin bu kadar küçümseyici olduğunu da ilk defa öğreniyorum. Ömer aceleyle hadi hadi dedi, sözü başka yerlere çekme. Onlarla hiçbir şey olmayacağını, senin de anladığını biliyorum. Onlarla hiçbir şey olmaz. İşte burada ayrılıyoruz dedi Refik. Şimdiye kadar her şeyde anlaşmışlar da şimdi bir anlaşmazlık noktası çıkmışmış gibi heyecanlandı. Ben bir şeyler yapılacağına inanıyorum, sense hiçbir şeye. Ömer aceleyle, ben kendi yapacağım şeylere inanıyorum dedi. Sonra uzun bir sessizlik oldu. Refik, hayır işte bunu anlayamıyorum dedi çok sonra. Sen yapılanı görmüyorsun. Şimdi herkes eskisinden daha özgür. Şu karanlık eskiden olduğundan daha az koyu. Bunu aklına yerleştir. Bir şeyler yapılıyor, yapıldı, yapılacak. Söyleyecek daha çok şeyi varmış da şimdi bir türlü aklına gelmiyormuş gibi sinirli sinirli kıpırdanıyordu. Daha özgür ha dedi Ömer. Alaycı olduğunu göstermek istiyor ama boğazından duygulu boğuk bir ses çıkıyordu. Daha özgür ha. En özgürleri de bunlar. Eliyle karanlığın bir köşesini işaret etti. Yarım saattir yürüdüklerine göre işçi barakaları orada olmalıydı. En özgürleri. Gelip bize işe girmek için yalvarıyorlar. 2 yıl önce 6 liralık yol parasını veremiyorlar. Angarya'ya götürüyorlardı. Belki özgür dediklerin şu senin eğlenceli değişik ziyafet masasında gördüklerindir. Ha ne dersin? Masada herkes Kerim Bey'e bakıyordu. Belki onlardır. Birden sustu. Uzakta köpekler avlıyor, ırmağın sesi işitiliyordu. Yakında bir yerde tuhaf kokulu bir ağaç ya da çiçekler olmalıydı. Burnuna tatlı, yumuşak bir koku geliyordu. Refik de bir şey söylemiyordu. Ömer bağırdı. Burada herkes köle, burada herkes ikiyüzlü, yüzeysel, yalancı, kötü. Kötü, kötü, iyi hiçbir şey yok. İyi denebilecek şeyler, acınacak zavallı şeyler. O masadakiler, hepsi kişiliksiz, taklitçi, zavallı. Geçen yıl Dersim'de neler yapıldığını da biliyorsun. O parti müfettişini de işittin. Ama bana ne bunlardan? Bunlardan söz etmek istemiyorum ben. Sen Ruso filan diyorsun. Ne ilgisi var onların burayla? Ruso Türkiye'de yaşasaydı bir falakadan geçirir adam ederlerdi. Refik yeniden yürümeye başladı. Her şey o kadar kötü değil dedi. İç çekti. Belki söylediklerinde gerçek payı var. Ama dünyayı böyle kötü görmek neye yarar? O zaman insan hiçbir şeye aklıyla inanamaz. İşte bu doğru. Burada Türkiye'de insan hiçbir şeye aklıyla inanamaz. Ömer gene işçi barakalarını işaret etti. Ya onlar gibi Allah'a inanırsın ya da hiçbir şeye. Çünkü her şey sahte burada, her şey taklit. Her şey yalan, ikiyüzlülük, kandırmaca dolu. Ruso diyorsun. Bizim Rusomuz kim? Namık Kemal mi? Okuyabiliyor musun? Okuyunca içinde bir şey uyanıyor mu? Belki bir zamanlar birilerinde bir şeyler uyandırmış. Ehne de olsa aralarında en iyisi oymuş. Sonra, şu Alman haklı. Fransa'da en azından 50 yıl süren o çağ, bizde 5 ay bile sürmedi. Her şey gene eski bayağılığına, ikiyüzlülüğe gömüldü. İşte Türkiye bu. Ah Türkiye, düşününce içimden ağlamak geliyor ama işte, düşünmemeli. Bütün bu söylediklerine inanıyorsan çok kötü, dedi Refik. Nedir kötü olan? Gerçeği gördüğünü söylemek mi? Bence hayallere kapılmak daha kötü. Hem artık bunları konuşmayalım. Saat kaç? Birazdan ortalık ışıyacak. Konuşalım, konuşalım, dedi Refik. Sana şimdi aklıma gelen her şeyi söylemek istiyorum. Bu düşüncelerini doğru bulmuyorum. Böyle düşünerek, hiçbir şeye inanmadan nasıl yaşamaya devam ediyorsun anlamıyorum. Ne var bunda? Herkes öyle yaşıyor. Bir şeye inanmadan yaşayan bir ben miyim? Bir yıl önce sen neye inanıyordun peki? Ben mi? Refik iyi niyetle saf saf gülümsedi. Ben o zaman bir şeye inanıp inanmamak gerektiğini düşünmüyordum ki. Heyecanla ekledi. Ama sen, sen biliyorsun. Bir kere bildikten sonra olmaz artık. 36. Adaya gidiş. Vapurun lüks kısmına çıkan merdivenlerini ağır ağır tırmanırken Nigan Hanım trabzanlara sıkı sıkı sarılmıştı. Dar ve yüksek vapur merdivenlerinden, daha doğrusu vapurun her şeyinden küçüklüğünden beri çok korkardı. Küçüklüğünden beri vapurdan çok korkardı ama küçüklüğünden beri de adada bir evi olsun isterdi. Merdiven geniş bir salona açılıyordu. Nigan Hanım salonun genişliğine, döşemelerin ve tavanların kaplamasına baktı ve biraz sevinir gibi oldu. Bakımlı, geniş ve yeni bir vapurdu bu. Adı aklındaydı, Kalender. Böyle küçük de olsa sevindirici yeniliklerle karşılaştığı zaman Türkiye hakkındaki karamsar düşüncelerinden sıyrılabiliyordu. İşte üstelik iskeleden vaktinde kalkıyordu. Yerler de temizdi, sigara izmaritleri ve bilet parçaları ya da kim bilir ne pislik taşıyan kağıt ve çöp yığınlarına basmak zorunda da değildi insan. Ama kalabalıktı. Nigan Hanım koltukları tıka basa dolduran insanlara yüzünü buruşturarak baktı. Sonra uzun bir koltuğu, üstüne koyduğu şapkalar, çantalar, kutularla işgal eden Emine Hanım'ı gördü. Onu vapurda yer tutması için önceden yollamışlardı. "Ah hanımefendi, az daha yetişemeyeceksiniz sanmıştım," dedi hizmetçi. Kalkıp yer verdi. "Yerinize oturmak isteyenler çıktı ama izin vermedim," diye ekledi. Nigan Hanım oturdu, yanına Perihan oturdu. Araya bir yaşındaki bebeği koydu. Nigan Hanım'ın karşısına Nermin oturdu. Osman onun yanına geçti ve bir sigara yaktı. Küçük torunlar Perihan'ın yanına iliştiler. Emine Hanım köşeye çekildi. Refik yoktu. İsviçre'ye yollanan Ayşe de yoktu. Ahçı Nuri alt katta halatların yanına konan buzdolabını bekliyordu. Bu yılda Heybeliada için ayrı bir buzdolabı alınmamıştı. Uzun tartışmalara, tatsızlıklara yol açmıştı bu konu. Ama Nigan Hanım şimdi iyi şeyler düşünmek, yolculuğun tadını çıkarmak istiyordu. Heybeliada'ya rahmetli Cevdet Bey'in ölümünden bir yıl önce yaptırdığı sayfiye evine gidiyorlardı. Geçen yıl Cevdet Bey'in ölümü yüzünden gidememişler, hazırlıklar yarıda kalmıştı. Bu yıl Nigan Hanım hazırlıklara belki de erken başlamanın uğursuz olduğunu aklından geçirdiği için geç başlamaya karar vermişti. Bu kadar gecikmelerinin, Temmuz'un bu ilk pazarına kalmalarının nedenlerinden biri buydu. Sonra Ayşe'nin lise bitirme imtihanları vardı. Onu İsviçre'ye yollamak için uğraşılmıştı. Osman'ın işleri çıkmıştı. Herkes elini ağır tutmuştu, geç kalmışlardı işte. Nigan Hanım birden acaba bir şey unuttular mı diye söylendi. Sonra iyi şeyler düşünmek istediğini hatırlayarak pencereden dışarı baktı. Vapur ağır ağır saray burnunun önünden geçiyordu. Yukarıda tepede Topkapı Sarayı, aşağıda elini beline dayayarak denize bakan Atatürk'ün heykeli gözüküyordu. Atatürk'ün hasta olduğu söyleniyordu. Nigan Hanım başkalarını azarlama ve övme alışkanlığı olan insanların rahatlığıyla onun yaptıklarını takdir ediyorum diye düşündü ve gözlerini kırpıştırmaya başladığını anladı. Yalnız bütün yolculuğun değil, belki de bütün yazın en tatlı anıydı bu. Her şey yolundaydı, o da kendinden hoşnuttu. Her şeyi, herkesi unutarak kendini düşünmeye başladı. 50 yaşında olduğunu aklından geçirdi, sonra anılara gömüldü. Bir seyyar satıcının çığlıklarıyla kendine gelince neşesi kaçtı. Oysa hoş şeyler düşünüyordu. Cevdet Bey ile Nişantaş'taki ilk yıllarını hatırlamıştı. Cevdet Bey'e adada bir evleri olmasını istediğini söylemişti. Cevdet Bey de şimdilik kiralık yerlerle yetineceklerini belirtmişti. O zamanlar büyük adaya giderlerdi. Sonra bir gün Cevdet Bey Heybeli'de bir arsa aldığını açıklamış, Nigan Hanım'ın aklının büyük adada olduğunu bildiği için de gevezeliğe başlamıştı. Kınalı Ermenilerin, Burgaz Rumların, büyük adada Yahudilerin olduğuna göre Türk tüccarlarına yalnızca Heybeli ada kalıyordu. Sonra Cevdet Bey şakalarından biriyle gevezeliği bağlamıştı. İsmet Paşa da zaten Türk tüccarlarının ve askerlerinin dostu olduğu için Türk tüccarlarının ve askeri okulun yerleştiği Heybeliada'da da bir ev almıştı. Nigan Hanım bu sözler üzerine fazla surat asacak gücü kendinde bulamamış gülümseyivermişti. Gerektiği zaman azla yetinmesini bilen insanlardan olduğunu düşünürdü. Şimdi bu düşüncenin tadını çıkararak gözlerini kırpıştırıyordu. Ama bu keyif uzun sürmedi çünkü seyyar satıcı hala avazı çıktığı kadar bağırıyordu. 60 yaşlarında üstü başı kirli, beyaz saçlı bir adamdı. Bir elinde eski bir çanta vardı. Öteki eliyle çantadan çıkardığı bir dereceyi sallıyor, sattığı şeyin marifetlerini anlatıyordu. Nigan Hanım öğrendi. Cilalı bir tahtanın içine gömülmüş olan Avrupa yapısı derece, suda tıpkı bir gemi gibi yüzüyor, deniz suyunun sıcaklığını ölçmeye yarıyordu. Ayrıca küçük bebeklerin, hastaların banyolarında da kullanılabilirdi. Satıcı koltukların arasında gezinirken yaklaşınca Nigan Hanım onu yakından gördü. Eski ceketinin dikişleri sökülmüştü, pantolonunda yağ lekeleri vardı. Bu millet temiz giyinmeyi, doğru dürüst konuşmayı, her sabah yıkanıp tıraş olmayı ne zaman öğrenecek diye düşündü. Gene Atatürk'ü hatırladı ve hastalığı için üzüldü. Kendisine yaklaşmasına fırsat vermemek için gözlerini satıcıdan kaçırdı. Sonra ama derecenin kullanışlı bir şey olduğunu aklından geçirdi. İşte Türkiye böyleydi. Dükkanlarda hiçbir şey yoktu, kullanışlı eşya arayanlar ya istediğini Avrupa'dan getirtmek zorundaydı ya da vapurlarda gezen satıcılardan, şimdi o Panama şapkası giyen beyin yaptığı gibi alışveriş etmek zorundaydı.